94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürzap.
Ben Kerem Doğan.
Efendim.
Karakter korosuna devam ediyoruz.
Evet.
Alternatif sözlüklerimiz var.
Devam.
Evet, ana temel sözlüklerden sonra bu sözlüklere girmiş olduk efendim.
Geçen programdan beri alternatif sözlüklerle ilerliyoruz. Tamamlanmadı. Bu yayınımızın, bugünkü programımızın destekçisi Kemal Uyanık'a teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Sosyal medya hesaplarını hatırlatayım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Twitter adresimiz var. Twitter aktif olarak kullanıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, burada bazen değinemediğimiz konulara, fotoğraflara
de
orada ulaşabilirler.
Kayıtlara.
Aynı zamanda podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Kayıtlarımızı dinleyebilirsiniz. Sadece bizi değil, Açık Radyo'dan da diğer radyocularımızı dinleyebilirsiniz efendim.
Kimsenin hakkını yemiyorsun. Haftalardır hep söylüyorsun. Evet.
Aynen. Buyurunuz efendim.
Bu sefer siz buyuruyorsunuz.
Ben buyurayım. Mimarlık, evet. Mimarlığın biyopolitika sözlüğü. Levent Şentürk'ün 6.45 yayınlarından.
Çok da şık bir kitap, böyle güzel.
Hakikaten
bez.
Ya, çok güzel, rengi de çok
cilt.
Güzel.
Evet.
Tavsiye edelim. Kimlik bilgileri diye bir bölüm var. Orayı okuyorum efendim. Gündelik hayatta süpermarketten alışveriş başına %1'lik basit bir indirim kartı çıkarırken bile ayrıntılı bir kimlik formu doldurmak zorunda kalmak, daha önce sadece müşteri olan bedenlerin şimdi tek tek tanınan kimlik bilgileriyle, ulaşılabilecek adresleriyle, telefonlarıyla kayda geçen eşkali belli kimselere dönmesi, kurumdan bireye doğru iyi niyetli bir yakınlaşma mı diyor efendim? Öyle bir soru sormuş. Kuşkusuz değil demiş.
Cevabını
burada
vermiş.
Söz konusu olan bir pizza ısmarlamak isterken vatandaşlık numarasına kadar türlü kişisel bilgileri yeniden kayda geçirilen bedenlerin nüfus için potansiyel bir tehdit biçiminde kolayca tanımlanabilmelerini sağlayan güncel eğilimdir. Korunması gereken saf nüfus karşısında bir anda canavarlığı ayrıntılarıyla ilan edilebilecek belli bir birey çoktan hazırlanmıştır.
Vay.
Önceleri polisin gerçekleştirdiği kimlik sorma pratiğini şimdi pizzacısından süpermarketine herkes taklit etmekte.
Tabii, telefonda bile verin diyorlar bütün bilgileri, tık tık tık.
Evet ya, ne kadar girdiler özel hayatımıza, değil mi? Böylece kişilerin kimlik bilgilerinin gerektiğinde birçok yerden anında çapraz kontrolünü yapma imkanı da artmış bulunuyor.
Neydi o mesela, otobüsü durdurup güvenlik güçleri bir şeye bakıyorlardı, adını unuttum şimdi.
GBT.
Evet.
GBT bu kadar. Evet. Bu bilgileri gerektiğinde polise iletebilecek şekilde düzenlemekse, bunu yapan kurumlara bir tür toplam kalite prestiji getiriyor olmalı demiş. Hı. Kişilere ait en sıradan kimlik bilgilerinin en gündelik mekanlarda dahi biriktirilmeye başlamış olması, nüfus üzerindeki biyopolitik kontrolün normalleşmesine en güzel örnektir.
Nüfus üzerindeki biyopolitik
kontrol.
Evet.
Hakikaten öyle hissettim bir an kendimi. Zaten öyle de.
Yani buradan bir şey çıkabilir. Bir özet cümle belki. Kimliğimiz bize mi ait?
Değil artık.
Şimdi sen böyle kimlik demişken hemen ben de kimlikle ilgili. Bitti mi?
Kimliğini çıkarttım, yeni kimliğini.
Çoktan.
Bu seneyle birlikte senin kullanma zorunluluğu var değil mi, 2020 ile birlikte, öyle mi?
Yani ben bayağı zaman önce çıkardığım için artık o şeyi takip etmez oldum.
Benim takip etmem lazım değil mi?
Ha, sen
beni
çıkarmadın
bir şey
mı?
Bir uyar ya.
Nasıl yani, 2020'de mi yeni kimlikler artık sadece?
Galiba.
Ya çok hızlı geçiyor zaman. Peki, bitti mi efendim sizin?
Bitti efendim.
O zaman ben de kimlikle ilgili bir kaynağı paylaşayım. Efendim, elimde Pelin Derviş, Bülent Tanju ve Uğur Tanyeli'nin toparladığı, düzenlediği çok yazarlı bir İstanbullaşmak kitabı var. Garanti Galeri zamanında basımını yapmıştı. Orada kimlik başlığı altında, bir kere Bülent Tanju'nun bu kimlik başlığı altındaki açılımı yazdığında belirtelim. Egemen söylemde İstanbul'un daimi olarak kaybetmekte olduğu varsayılan, dolayısıyla kültür polislerinin her soruşunda bir türlü ibraz edilemeyen resmi belgenin kanıtlanması gereken aynılık sabiti diye bir üst başlık tanımlaması yapmış. Böylece şehirlerin kimliğine dair bir başlık da biz açmış olalım. Zaten demiştik ki sırf insanların mı kimliği var falan. Onu programı toparlarken en sonunda tekrar ele alacağız ama şimdi alt başlığı açıyorum. tıpkı bir kimlik belgesinin herkesin kim olduğu sorusunun yanıtı olduğu yanılsamasına benzer biçimde İstanbul'un da bütünsel, sabit ve görülür görülmez tanınabilir gösterimi olan bir kimliği olduğu, daha doğrusu olması gerektiği paylaşılan varsayımdır. Kentte vuku bulan bütün olayları, insanları, pratikleri ve onlar tarafından imal edilen fiziksel çevreyi İstanbullu kılan ya da kılması gereken tarih üstü bir özün var olması gerekliliğine yatırılan arzu, bu kentin ne olduğu ve olacağına ilişkin tüm söylemsel üretimin ardındaki üretici güçtür. Fakat şöyle devam ediyor. Ne var ki?
Ne var ki?
Ne var ki? Birbirinden farklı beklenti, çıkar, olanak, arzu ve koşullandırmaların yönlendirdiği eylemler ve bu eylemlerin sonuçları bir türlü tekil bir İstanbulluluk şemsiyesi altında bütünleştirilemezler. Bir anlamda İstanbul oluş bu ironik çelişkiyle ortaya çıkar. Bir yandan tekil bir aynılık altında bütünselleştirilemeyen bir çokluk İstanbul. Öte yandan ise İstanbul, bütünselleştirilemeyen çokluğun kendi çokluğundan korkması, çoğalırken aynılık hayalleri kurmasıdır. Hep'e yatırılan arzu, herkesi gizler. Oysa herkesin ortaya çıkması, hep imgesinin silinmesi, yani hep imgesinin silinmesi, dağılması ile mümkündür. İstanbul'un sorunu kimliksizleşmek değildir. Tersine böylesi bir çokluğun hala bir İstanbulluk kimliği ardına gizlenebileceğine inanması, bunu istemesi ve bunu da kısmen gizlemeyi başarmasıdır demiş. Çok
bayağı
güzel
derin,
bir metin.
Derin düşünmek lazım.
Aslında unutmazsak, atlamazsak, bu bir kayıt yayın bu arada. Hani zamanlamayla ilgili bir atlama yapmayalım ama Twitter'dan paylaşırsak okuması ve okuduğu zaman anlaşılması daha olanaklı olacak ama hani şehir kimliği, İstanbul'un bir karakteri var mı? Biz mi ona bir anlam yüklüyoruz? Eski İstanbul'u tutmaya mı çalışıyoruz? Yeni kalabalık ve çoklu anlamlarla.
Evet, üzerine çok konuşulacak şeyler var da.
Öyle bir karakter var mı artık?
Evet.
Yani.
Yeniden yaratıyor sürekli kendi karakterini bir yandan.
Evet.
Şehrin anahtarı vardı eskiden. Verirlerdi, hatırlar mısın?
Evet, değil mi?
O aklıma geldi.
Hala vardır belki ama evet, bilmiyoruz. Artık televizyonu da takip etmediğimiz için pek.
Bir tek Açık Radyo'yu takip ediyoruz. Didem daha iyi takip ediyor.
Evet.
Efendim, yine Levent Şentürk, Kit Sözlüğü diye bir sözlük üretmiş, evet, sağ olsun.
Kiç.
Evet. Kült Yayın Evi'nden çıkma. Orada kişilik özellikleri diye bir bölüm var. Ben de onu okumak istedim.
Kişilik değil efendim. Kişilik yalnız.
Kişilik, evet. Kit sözlüğü, kişilik özellikleri. Kişilikle ikame edilen bir kimliklenme hali. Kişilik özellikleri, kit sanda var olduğuna inanılan nitelikler toplamıdır.
Ve
kit tüketicileri için kullanılan ve alçaltıcı bir şekilde insan yerine kitsanda denilen bu varlığı tanımlamak için bazı sorular sorulabilmektedir.
Kitsan.
Örneğin saman alevi arzularınız mı var? Ucu bucağı olmayan zevkler sizi yoruyor mu? Başladığı gibi bitsin mi istiyorsunuz? Hayalim güzellik inançlarıma ve hissiyatıma, hassasiyetlerime ve özelime, yine parantez içerisinde özelime demiş, ünlem işaretiyle birlikte, saygıda kusur etmesin mi diyorsunuz? Şöyle bir dikkatimi dağıtacak ama kendimi de kaybetmeyeceğim bir sanat istiyorum mu diyorsunuz? Sanattan bireysel bir mesele istemiyorum. Bana evrensel olanı göstersin yeter mi diyorsunuz? Sanat bana hayatın çıplak gerçeklerinin çirkinliklerini göstermesin, bunları örttükçe örtsün, beni korusun mu diyorsunuz? Benim ahlakımı, kişisel metafizik inanışlarımı sorgulamak sanatın ne haddine? Bana yeni ahlaki değerler, hayatın anlamına dair sözler söylemek yerine sanat benimsediğim ahlakı ve yaptıklarımın sonsuz bir onaylamasını yapsın diyorsanız sizin iyi bir kiç tüketicisi olduğunuz iddia edilebilir.
Vay, çok iyiymiş canım.
Çatışmayı sevmiyor, mutlu sonlara inanıyorsanız bir kiçsansınız.
Kiçsan.
Demektir. Kiçsanlar bütün soruların yanıtlarını bilen bilge kişilerdir. Onlar gidecekleri yerlere gitmeden görmüşlerdir. Hiçbir yenilik onlarda yenilik etkisi yaratmaz. Sanat yapıtlarını daha yaratılmadan öngörmüşlerdir. Yürüyen vahiy gibidirler efendim.
Buradan çok alıntı yapabiliriz. Çok iyiymiş. Yürüyen ya, vahiy.
Evet.
Böyle bir kişilik çok, özelliği
bu
yani.
Bu Kült Yayınları'ndan Levent Şentürk'ün çok keyifli bir kitap. Ay, tavsiye edelim.
Evet. Bunu da kapak olarak koyalım aslında. Bu gene bana geçen program paylaştığımız Andros Birs'in Şeytanın Sözlüğü'ndeki doğuştan gelen fıtriyi de biraz hatırlattı. Hani o kendine güven, o kadar emin olma hali. Biraz bir Dönning-Kruger sendromu gibi de bir şey. Aslında yani parçayı girip belki devam edelim. Fakat bana sırayı değiştirtme ihtiyacı hissettirdi senin bu kiç sözlüğünden tanımlama.
Öyle mi?
Evet, çünkü Bacon'la falan devam edecektim ama gene radyomuz programcısı Alper Hasanoğlu'nun Bir Terapistin Arka Bahçesi'nden bir bölüm seçmiştim. Ve geç modern bireyin karakter özellikleri diye bir bölüm. Bu kişilik özellikleriyle çok yakın buldum. O zaman
şarkıdan
biz...
Sonra evet. Diyelim. Şarkımız ne olsun? Depeche Mode olsun değil mi? Personal Jesus.
Oo, çok severim. Reach out, touch faith.
You're wrong.
94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor. Efendim,
güzel şarkı.
Güzel şarkı. Çok pek severim. Sevelim. Çok da güzel coverları da var. Şimdi kim söyledi dersen diyemeyeceğim ama dinliyorum ve hoşuma gidiyor. Ama
düğün günümde çok çalmıştık yani.
O hep. Evet.
Arabada bunu çaldık sık sık. Pek severim ben de.
Güzel buyurun. Parça, evet, bayağı bir şey reklamını yaptık ve öncesinde demiştik ki radyo programcımız olan aynı zamanda Alper Hasanoğlu'nun bir terapistin arka bahçesinde Modern Bireyin Karakter Özellikleri diye bir bölüm var. Bazı bölümlerini seçmiştim. Sen bu Levent Şentürk kişilik özelliklerini söyleyince çok paralel geldi bir kısmı. Paylaşıyorum yazının bazı bölümlerini. Geç modern insan ben yönelimlidir. Hayatında belirleyici olan kendi gerçekliğini yaratma hazzıdır. Kimsenin senin kim olduğunu belirlemesine izin verme. Sen kendi yaptığınsındır ilkesi. Her şey keyfidir, geçicidir. Hayatta olmayacak şey yoktur. Kimsenin neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış, neyin gerçek, neyin sahte olduğunu söyleme hakkı yoktur. Evet. Devam ediyor. Başka bir kısmına doğru geçiyorum ama bu insan tipi, yani geç modern bireyin karakter özellikleri olarak sıraladık bunları. İnsanın olanaklarına inanan ve içinde bulunduğu toplumun yararını gözeten değerler bir kenara bırakılmış bu çağda. Bu bağlamda bireyi ön plana çıkaran ben merkezci bir insan tipi üretiliyor. Bunlar hep bu dönem karakterinin özellikleri olarak sıralanmış olsun. Her şeye kuşkuyla yaklaşan, kar zarar hesabını iyi yapan, başkalarının ve toplumun ideallerine saygısı olmayan bir birey. Bayağı bir.
Hep kendinde çünkü. Evet. Merkez de kendisi.
Her şeyin görece olduğunu kabul eden bir dünya görüşü. Hiçbir değer yargısı olmayan, bağlantısız, kimi zaman saygısız. Carl Rogers 1950'lerde yarının insanı daha az açık, daha az duyarlı, daha az sevgi dolu olacak demiş. Ve maalesef haklı çıktı demiş Hasanoğlu. Gene yazının başka bir bölümünden bu tabloya, bu geç modern çağ ve insanına baktığımızda bu insanın narsistik kişilik bozukluğuyla bayağı ortak noktaları olduğunu görüyoruz demiş. Eskiden bir tanı ya da hastalık gibi görülen şey bugünün insanının temel özelliği gibi sanki.
Çağın kişilik tanımı çağın belki de hastalıklarına da doğuruyor değil mi?
Evet, bir de
bir anlamı da öyle.
Bir sürü dediğin gibi tekrarlanan hastalık var. Hatta artık çocuklara da inmiş durumda olan. Çocuklar da sürekli işte psikoloğa, pedagoğa gidiyorlar. Yaramazsa hiperaktif, işte bilmem başka türlüyse içe dönük bilmem ne falan gibi. Hatta ilaçlar alınıyor. İşte dikkat dağılma, konsantrasyon eksikliğine dair. Evet, ve şöyle bir şey, şöyle bitmiş bu paragraf. Birey bu sunuluyor gibi yapılana ulaşamadığında, yani kendisine pek çok şey sunan bir çağ söz konusu, her şeye kolayca ulaşıyor diye evveli devam ediyordu. Ağır bir narsistik yaralanma yaşar, kendini eksik, yeteneksiz, beceriksiz, değersiz hisseder ve esarete gönüllüce boyun eğer. Denmiş. Başka bir bölüm daha var ilgi çekici. Onunla tamamlayayım. Yani senin bu kiçilik ve kiç neydi? Kiçsan
evet.
Kiçsan evet. Tipine çok uyuyor. Günlük hayatta birbirine zıt sayısız uyaranla farklı arzu, fırsat, sorumluluk, değerle yüz yüze gelen bir insan söz konusu. Hepimiz için geçerli bu tabii. Bütün bunlarla gerçekten çıldırmadan başa çıkabilmek için bireyin içinde birbirinden farklı bir sürü ben oluşmuştur. Bunu Gerd Gerken adlı düşünür multifreni olarak açıklıyor. Sözcük multifreni bizim sözcüklerimizden biri de olabilir bu durumda. Multi Latince çok demek. Fren Latince ruh anlamına geliyor. Multifreni bir bozukluk, bir hastalık değil. Greken'e göre yani. Aksine bir şans. Bu sayede insan birbirinden çok farklı hayat koşullarına gerçek anlamda bir yarılma yaşamadan normal bir tepki gösterebiliyor. Birbirinden farklı toplumsal roller karşısında hemen değişim gösterebiliyor. Zorlanmadan yeni rollere girebiliyor. Psikolojik bir zarar görmeden de yaşamına devam ediyor. Ama biraz daha eski bir dönemde baktığımızda bu neredeyse çokluk kişilik bozukluğu olarak adlandırılabilecek bir şey belki de. Evet, Bacon'la devam bitirsek ne yapsak?
Evet.
Şimdi eski bir metne geçmiş oluyoruz. Francis Bacon, Denemeler, İnkılap Yayınları'ndan basılmış eski bir kitap var elimde. İnsan yaratılışı üzerine başlıklı deneme aslında kişilik ve karakterle ilgili pek çok bilgi barındırıyor. Daha doğrusu Bacon'ın yaklaşımını barındırıyor. Şöyle başlamış deneme. İnsanın yaratılışı çoğunlukla gizli kalır. Kimi zaman baskı altına alındığı olur. Ama bütünüyle sökülüp atılabildiği çok seyrektir. Sertliğe daha sert bir tepkiyle karşılık verir. Kurallar, öğütler sertliği azaltır ama yalnız alışkanlık onu değiştirip sıkıya sokabilir. Yani sertlik değiştirmiyor insanı. Aslında yani o an korkudan ya da çeşitli şeylerden dolayı değişim gösterse bile ya da tepki gösterse bile sertliğe karşı, asıl karakteri biçimlendiren, değiştiren ya da bir şekle sokanın alışkanlık olduğunu söylemiş. Montaigne'in de böyle bir alışkanlık diye metni vardı ya. Yaratılışını yenmeye çalışan kimsenin kendine seçtiği görevler ne kadar büyük, ne çok büyük ne de çok küçük olmalı. Çünkü büyük işlerde üst üste başarısızlıklara uğrayarak bezginliğe düşer, küçük işlerde de sık sık başarı kazanarak az ilerleme kaydeder demiş. Yani insanın üstüne de çok gelmeyeceksin, hedefler çok da büyük olmayacak gibi, o zaman kişiliğin zorlanması ortaya çıkıyor. Peki, biraz atlıyorum başka bir bölüm. Ne demiş? Mesela Ezop'un masalında genç kıza dönüşen bir kediden bahsediyor. Masanın başında hanım hanımcık otururken, yani karakterin pek de değişmediğine dair bir örnek bu. Evet, yani bir genç kıza dönüşmüş kedi görüntü olarak genellikle insanlığa da uyum sağlıyor ama oradan bir fare geçince her şeyi unutup farenin üstüne atlıyor. Yani karakter...
Güzel hikayeymiş.
Evet, pek de kolay değişmez hikayesi. Ve sonra Bacon demiş ki bir insanın kişiliği özellikle özel yaşamında belli olur. Çünkü başkalarına karşı dışarıda biraz da numara yapar. Hani o ikinci kişiliklerini...
Maskeler.
Evet, maskelemesi daha çoktur. Ancak özel yaşamda asıl kişiliğinin ne olduğunu anlarsınız demiş.
Bir de böyle klişe bir laf var. Tatilde anlarsınız derler. Sevgiliniz derler ya. Tatile çıkacaksın falan.
Tatil sonra
ev arkadaşlığı var.
İçki masası var.
İçki masası, evet.
Seyahat var.
Öpeceğim var içki masasında.
Ha evet, o bir de şey aslında hatta benim çok sevdiğim rahmetli bir yakınımın sözü şey, çıkar ilişkisine girmek söz konusu. Yani şöyle bir şeyi vardı, hani şöyledir böyledir, hiç menfaat ilişkisine girdiniz mi diye sorardı. O menfaat çatışması olunca kişilik bir ortaya çıkıyor, başka türlü oluyor.
Doğru,
yani
mantıklıymış.
Efendim, Bacon'la burada kesmiş olalım. Bitmeyecek bir program daha
yapacağız,
var değil mi? Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu haftada hoşça kalın diyoruz.
Hoşçakalın. Dinleyicimiz Kemal Bey'e
tekrar teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
İyi haftalar.
İyi haftalar.